Evet efendim, Yaratın'a hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta Kerem Önder Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Sefa gördük kardeşim.
Hocam, biliyorsunuz ki ülkemizde şu an çok ağır bir musibet yaşandı. Ne yazık ki bir deprem söz konusu oldu ve ne yazık ki binlerce canımızı kaybettik. Bununla alakalı birkaç soru sormak istiyorum size. Ancak öncesinde şunu söylemek istiyorum. Vatanımızın başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
Amin, amin.
Hocam, bu depremler niye olur ve bu musibetler bize neyi hatırlatırlar?
Allah Teala Hazretleri doğal afet diye insanların söylediği bu meseleleri insanlığın başına dünyayı yarattığından beri vermiştir. İnsanlıktan önce hayvanlar vardı, hayvanlardan önce dinozorlar vardı. Dinozorların bile başına doğal afetleri vermiştir. Doğal afetlere ilahi afet denir. Dinozor neslini nasıl yok ettiğini bilim adamları anlatıyor. Meteorlarla dünyada hala şu anda eski meteorların kalıntıları yani kraterler mevcuttur. Dinozorları yok etmeye muktedir olan Allah, dinozor ırkını sadece meteorlarla yok eden Allah, insanları da bu meteorlarla, bu gök taşlarıyla yok etme kudretine sahiptir. Ama bizi halen bu dünya üzerinde sınav etmeye devam ediyor. Farklı daha ufak miktarlarda musibetler, belalar ve afetler veriyor ve bunu verirken şunu diyor. Sizin iradenizin çok daha üstünde bir irade sahibi var. Sizin gücünüzün, teknolojinizin, gelişmelerinizin çok daha üstünde bir güç sahibi var ve sizin dediğiniz değil, onun dediği olur. Sakın ola o güç sahibinden üstün olduğunuzu düşünmeyin. Musibetleri, imtihanları, sınavları ve afetleri vermedikçe kibirleniyorsunuz. Kendinizi ilah yerine, Tanrı yerine koyuyorsunuz. Bu gemiyi kimse batıramaz diyorsunuz. Ben çok küçük bir buz kütlesiyle tanrılık yaptığınız, bu gemiyi Tanrı bile batıramaz dediğiniz gemiyi batırabiliyorum. Bunu hayatınızın sonuna kadar unutmayınız diyor. Bu musibetleri bize vermesinin amacı bu. Bir, hatırlatmak, kudretin en üstününü, bizim gücümüzden çok daha üstün olan gücü hatırlatmak. İki, bizi bununla sınav etmek. Dilimizden küfür mü çıkacak, isyan mı çıkacak yoksa sabır mı edeceğiz? Yaratıcıyı, bu afetleri ortaya çıkaran zatı hatırlayıp ona mı yöneleceğiz? Bunu görmek için bizi sınav ediyor ve bu musibetleri veriyor kardeşim.
Depremlerin ne zaman olacağı bilinebilir mi?
Bugün teknolojik gelişmelere baktığımız zaman fırtınanın ne zaman geleceği bilinebiliyor. Kasırganın ne zaman gelinebileceği bilinebiliyor. Gelebileceği görülebiliyor. Teknik gelişmeler var. Uyduyla yukarıdan bulutların hareketine bakılıyor ve diyor ki bir gün sonra buraya gelecek. Şu saatten itibaren sokağa çıkmayın. Daha 2-3 hafta önce fırtına oldu bu ülkede. Bir gün sürdü. Devletimiz bize telefonla, mesajlar yoluyla bile saat 5'ten sonra çok gerekmedikçe yola çıkmayın, fırtına başlangıcıdır dedi. Ve çıktı mı? Çıktı. Teknolojik gelişmelerle fırtına, afetler, kar nasıl bilinebiliyorsa ileriki yıllar içinde Allah nasip ederse yine teknolojik gelişmelerle yerin altı görülebilecek. Ve yerin altından tıpkı bir hüthüt kuşunun yerin altındaki suyun akışını, su damarlarının var olduğunu görebilmesi gibi Allah'ın yarattığı bir hayvandır, bir kuştur. Hüthüt kuşu özelliği ne? Yerin altındaki hayvanları göremiyor, yerin altındaki fayları göremiyor, sadece su damarlarını görebiliyor. Şurada su var, burada su var diye orduya, Süleyman Aleyhisselam'ın ordusuna bilgi veriyor. Bunu bir kuşa verdi. İnsanlarda bu teknoloji yok ama Allah Teala bir kuşa, hüthüt kuşuna bu bilgiyi verdi. Bunun gibi bazı hayvanlara yerin altındaki fay damarlarını, kırılma yerlerini görebilecek kudreti vermiştir. Kesinlikle Allah Teala bu teknolojiyi hayvanlarına vermiştir. İnsanlara düşen gerekli araştırmaları yapıp bu teknolojiyi bu hayvanlardan alabilmektir. Bu hayvanlardan Allah nasip ederse, üzerinde çalışmaya devam edersek bunun Müslümanı ya da gavuru yoktur, kafiri yoktur. Kim çalışırsa Allah ilmi ona verir. Onlar çalışırsa bizden daha fazla bu ilmi onlara verir ve yerin altındaki sismik oynamaları sadece görmeyle tıpkı uyduyla üzerimizdeki fırtına bulutlarını görmeleri gibi yerin altındaki kırılmaları daha olmadan birkaç dakika önce görebilir. Bize büyük sirenlerle bunu bildirebilir. Milyonlarca insanın o anda o depremden etkilenmeden kaçmasını ve güvenli park alanlarına geçmesini sağlayabilirler. Allah Teala bize bu teknolojiye erişmeyi nasip etsin kardeşim.
Türkiye'den bütün yabancılar çekildi ve daha sonrasında ne hikmetse gerçekten bir deprem meydana geldi. Peki bu depremler birilerinin eliyle olabilir mi?
Yani düşük bir ihtimal fakat yok da sayılmamalı. Özellikle devlet birimleri muhakkak bunu araştırmalı. Yapabilseydi eğer Amerika'nın gemileri böyle bir deprem fay hatlarını tetikleyebileceği bir sinyaller gönderebilseydi bunu bugüne bırakmazdı. Bunu çok daha önce yapması gereken zaman dilimleri vardı. Eğer yaptıysa teknolojiye daha yeni ulaşmış. Daha önce neden yapması gerekiyor? 15 Temmuz'u yaşadık biz. Bizzat Amerikan darbesi. Amerika'nın Türkiye içindeki kuklaları, Amerika'nın tanrılığını ve ilahlığını kabul etmiş olan FETÖ terör örgütüyle bir darbe gecesi atlattık. Kendi paralarımızla alınan tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle bizi öldürdüler. Bizi gazi yaptılar, şehit yaptılar. Eğer yapmak isteseydi böyle bir imkanı, kudreti olsaydı ABD'nin, bu fay olay hatlarını darbeyi engelledikten hemen sonra bize yapabilirdi. Bakın işte siz darbeyi engellediniz ama Tanrımız, üç Tanrı sizin başınıza bu musibeti verdi ve deprem oldu. Bak bütün İstanbul yıkıldı falan diyebilirlerdi. Bu yüzden ben bu ihtimali çok düşük görüyorum. Kaldı ki İstanbul'da yapabilecek kudreti olsa bunu İstanbul'da yapar. İstanbul'da şu nispette 2 deprem 7.5, 7.6. İstanbul'da böyle bir deprem olsa 13 milyon kişiyi değil 50 milyon kişiyi etkiler. Ölüm sayısı 30 bin değil 150 bin olur. Amerika Türkiye'nin dünyadaki en büyük düşmanıdır. Yapabilecek kudreti olsa bu fay hatlarını Kahramanmaraş'ta değil İstanbul'da yapardı. Bu yüzden ben bu ihtimali düşük görüyorum. Fakat göz ardı da edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Kıymetli hocam, peki Müslümanların başına bu tarz felaketler niye geliyor? Sonuçta biz iman etmişiz Allah'a.
Şimdi özellikle inancı zayıf insanlar tarafından bu olay dile getirilir. Sadece Müslümanların başına geliyor diye söylenir. Hayır, bu doğru değildir. Salim bir gözle, salim bir zihinle bu olaya bakanlar sadece Müslümanların başına gelmediğini, bütün dünyadaki insanların ateisti, güneşe tapanı, puta tapanı kim varsa üzerine bu tür musibetlerin, belaların geldiğini görür. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da münafıklardan bahsederken diyor ki o münafıkların başına her sene bir ya da iki tane büyük bela ve musibet veririz. Yine de akıllanıp Allah'a dönmezler. Bakın münafıklar Allah'ın yeryüzündeki en sevmediği insanlardır. Puta tapan müşriklerden bile daha fazla tiksinir ve daha fazla buğz eder münafıklara, çünkü iki taraflı oynarlar. Hem Müslümanları hem kafirleri aldatırlar. İki tarafla da alay ederler. Dolayısıyla onların başına bile her sene bir ya da iki tane büyük musibet verdiğini söylüyor Kur'an ayetinde. Münafıkların başına musibet veren Allah, dünyasının zihinden olduğunu peygamberine söylettiği Müslümanlara vermeyecek, kesinlikle verecek. Dünyamızdan örnek vereyim. Bir Çin depremi, büyük Çin depremi diye arattığınız zaman bunu görürsünüz. Dünyadaki en büyük depremdir kayıtlı. Bu depremde Çin'de bir kentin merkezinde ortaya çıktı ve ölü sayısı 1 milyon insan. Bu depremde 1 milyon Çinli öldü. Bakın Çinlilerin ideolojisi komünizmdir. Allah'a inanmazlar. Çin halkının geneli ateisttir. Ateistlere Allah Teala öyle bir deprem verdi ki 1 milyon insanın ölmesine engel olamadılar. Hemen daha doğusunda Japonya vardır. Dünyada depreme en çok alışık olan ve en çok tecrübeli olan ülke Japonya'dır. En çok deprem sayısı orada ortaya çıkar. 2011'de yakın zamanda bir deprem ortaya çıktı ve 100 binden fazla bina yok oldu. Japonya binalarını yüksek yapmamasıyla meşhur bir ülkedir. Çünkü deprem bölgesinde olduğunu artık kanaat etmiş. Mümkün olduğu kadar binaları yatay mimari olarak yapıyor. Buna rağmen 2011'de deprem vurdu ve 100 bin bina yıkıldı. 20 binden fazla insanını kaybetti. Japonya'nın resmi dini güneş tanrısına taparlar. Güneşe taparlar. Dolayısıyla dünyanın her tarafında gerek Müslüman olsun gerek dinsiz olsun kim varsa Allah bu musibetleri kendisine hatırlatmak için herkese gönderir. Biz Japonya'dan ya da Çin'den uzak olanlar bu musibetlere bakarız ve hakikaten selim akıl sahibi insanlarsak, akıl sahibi Müslümanlarsak ibret alırız. Ateistlere ve dinsizlere, güneşe tapanlara bu belaları verenler bize de yarın öbür gün verebilirler. Biz de depremin çok olduğu, çok fazla husule geldiği bir toprak, bir coğrafya üstündeyiz. Fay hatları üstündeyiz. Dolayısıyla onlar bir tedbir alıyorsa biz daha fazla tedbir almak zorundayız. Demek zorundayız ve 8 katlı fay hattının üzerinde 8 kat, 10 kat bina yapılmasına izin vermemeliyiz. Mesele bu kardeşim.
Peki hocam, bu kadar büyük deprem olması sizce kıyametin bir işareti mi?
Kesinlikle işaretidir. Zaten Muhammed Aleyhisselam kıyamet alametlerini anlattığı ayetlerinde fiten hadisleri deniyor buna. Kıyamet alametlerini madde madde bize bildirir. Maddelerden bir tanesine ilmin çekilmesi kıyametin çok yaklaştığına işaret. İlim nasıl çekiliyor? Alimler teker teker alınır. Alimlerin alınmasıyla hafıza boşalır. İlim alınır. Halk cahil bırakılır. Cahillere alim demeye başlarlar. Bu kıyamet alametlerinden bir tanesi. Sonra gelen sözünlere buyuruyor mübarek peygamberim Aleyhisselatü Vesselam. Depremlerin çoğalması. Deprem olması demiyor hadiste. Depremlerin çoğalması, dünyanın her tarafında yer sarsıntıları ve zelzelelerin çoğalması ve artması muhakkak kıyametin en büyük alametlerinden bir alamettir.
Kıyamette nasıl bir zelzele bizi bekliyor? Dünya kıyamette depremle mi yok olacak?
Nasıl yok olacağını Allah Teala bilir. Fakat işaretlerde depremin çok önemli bir etkisi var. Nereden anlıyoruz? وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Dağlar yürütüldüğü zaman dağ yürür mü? Bu deprem son yaşadığımız Maraş depreminde. Dağların sallandığı görüntüleri ben gördüm. Hakikaten de dağ sallanıyor. Bırak yolları, binaları. Dağ sallanıyor. Ama bu ayette Allah Teala ve Kur'an'ın farklı ayetlerinde dağları yürüteceğinden bahsediyor. Öyle bir toprak değişimi olacak ki fay hattı falan artık hepsi kalkacak. Toprak değişimi öyle bir nispette olacak ki dağlar yer değiştirecek. Dolayısıyla depremin ve zelzelenin çok büyük bir etkisi var. Başka ayette ne diyor Mevla Teala? Dağlar parçalanır ve toz yumağı haline gelir. Toz yumağı bir taş. Taş parçalandığı zaman rüzgar vurduğunda toz yumağı haline gelir. Bu bir taştır. Dağlarsa dünyanın kaymamasını sağlayan yerlere çakılan çivilerdir. Kur'an'ın deyimiyle yere çakılan çivilerdir. Dünya, zemin kaymasın diye biz dağları yere çakılan kazıklar yaptık diyor Allah Teala Kur'an ayetinde. Bu dağları yürüttüğü zaman artık kazıklar, çiviler ve temeller tamamen yok olmuş demektir ve hayat tamamen tamamen biter. Denizler karalar üstüne gelir, karalar denizlerin olduğu yere geçer. Hayat tamamen biter. Bu esnada birçok kavmi helak ettiği meteor yağmuru olabilir mi? Bunu Allah Teala bilir. Ama zelzelenin, depremin kesinlikle kıyamette çok büyük bir etkisi olacağı ayetlerle sabittir.
Hocam depremler bir imtihan mıdır? Ve bu imtihanlar herkes için mi geçerlidir?
Kesinlikle. Kesinlikle öyledir. Allah Teala buyurdu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Biz sizi deneyeceğiz. Biz sizi sınav edeceğiz. Bir şeyin minel havfi. Biraz korkuyla sınav edeceğiz. Bu depremin vurduğu insanlar. Korkmadılar mı? Depremden önce her zaman ses gelir. 99 depremini yakinen yaşamış bir adam olarak söylüyorum. Önce ses gelir. Müthiş korkutucu bir ses. Topraktan gelen bir ses. Sonra binaların yıkılması. Hatta sesten önce hayvanların uluması. Hayvanların bağırış çağrışları. Onların algıları bizden daha kuvvetli olduğu için bu sesle beraber bir korku gelir. Bu kardeşlerimiz müthiş bir korkuyla olaya başladılar. Onları biraz korkuyla sınayacağız diyor Allah Teala. Kardeşlerimiz korkuyla sınandı. وَالْجُعِ Açlıkla sınayacağız. Günler boyunca molozlar altında kalmış, aç kalmış kardeşlerimiz var. Açlıkla sınandılar mı? Sınandılar. وَنَبْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ Mallarından eksiltmeyle sınayacağız. Bak bu kardeşlerim bütün mallarını kaybetti. Evlerinde TV'leri vardı, sobaları vardı, paraları vardı, kasaları vardı, eşyaları vardı, yatakları, döşekleri vardı. Her şeylerini kaybetti. Sınav mı bu? Sınav. خَوْفِ وَالْجُعِ وَنَبْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ Canlardan kısmayla sınayacağız. Canlarını kaybettiler. Çocuğunu kaybeden var. Annesini kaybeden var. Babasını kaybeden var. Bak sınavların en büyüğü bunlara geldi. Depremzedelere geldi. وَالْثَمَرَاتِ Ve nimetlerden kısmayla. Kimisi el nimetini kaybetti. Kimisi zihin nimetini kaybetti. Hafızasını kaybeden var. Gözünü görme yetisini kaybeden var. Bacağı kopmuş. Kaybeden var. Bak Allah Teala bu sınavların en ağırını bu kardeşlerimize verdi. Ve peşinden ne diyor Mevla Teala? Bu sınavları verdikten sonra, bu sınavlarla onları sınadıktan sonra وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sen sabreden kullarımı müjdele. Ey Habibim! Kim bunların içinde ağzını bozmadı, bu depremin, bu felaketin nereden geldiğini bildi, onu müjdele. Ben ona ebedi yaşamda büyük bir mutluluk vereceğim ve bu bitmeyecek dedi. Şimdi bu onların sınavı. 13 milyon insana 10 ile, 7'si büyük şehir olan 10 ile vurmuş olan bir felaketten, bir musibetten, imtihandan bahsediyoruz. Bu onların sınavı. İlk etapta onları vurdu. İkinci olarak bu sınav bizim de sınavımız. Ne yapacağız? Onlara vurdu, bize vurmadı. Biz onlardan çok daha fazla zikir yapıyoruz, biz onlardan çok daha fazla namaz kılıyoruz, tövbe ediyoruz diye bize musibet gelmedi. Ne yaparsa yapsınlar. Bu diyeceğiz. Bunu diyeceğiz mi yoksa sahipleneceğiz mi? Bugün bu kardeşlerime, yarın bize. Dün bize vurdu Gölcük'te. Bize vurduğu zaman bu kardeşlerimin her şeyini bize gönderdiler mi? Gönderdiler. Şimdi onlara vurdu. Şimdi her şeyimizi gönderme vakti bizde. Bu bir ay, iki ay olacak bir şey değil. Devamlı surette bu kardeşlerimize fitrelerimizi göndereceğiz. Zekatlarımızı göndereceğiz. Bakın devlet kurumlarımıza özellikle göndermelerini rica ediyorum. Ramazan'dan önce bu kardeşlerimize fitre diye yazarsanız gönderdiğinizde, zekat diye yazarsanız Allah Teala Hazretleri çalışan devletimizden razı olsun. Bu kardeşlerimiz bu nimetleri, bu gönderdiğimiz yardımları ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize ulaştırırlar. Biz kefiliz. Yeter ki gönderdiniz miktarın altına. Fitre ya da zekat yazınız. Bizim imtihanımız da budur. Bu kardeşlere yardım edeceğiz ama bir ay iki ay değil. Bir sene boyunca, iki sene boyunca yardımımızın devam etmesi gerekiyor. Bu adamlar ve bu kadınlar evlerine, yeni evlerine geçecekler. Yetmedi. İş hayatlarına girecekler. Evlerine bakabilecek konuma gelecekler. O zamana kadar her türlü desteği bu kardeşlerimize yapmaya devam edeceğiz ve unutmayacağız. Bizim sınavımız da budur kardeşim.
Neden bu tarz felaketler iyi insanların başına gelir?
Sadece iyi insanların başına gelmez. Kötü insanların da başına gelir. Allah Teala buyurdu Kur'an'da. Öyle bir fitneden sakının ki sadece zalim olanlara isabet etmez. Bakın bu ayet çok önemlidir. Ben her zaman bu ayeti okuduğumda çok korkarım. Çünkü etrafımızda bir sürü zalim insan var. Deprem bölgesine bakın. Millet orada can derdine düşmüş. Binlerce tır yardım gönderiyoruz. Ve bu tırların önünü kesip gaspçılık yapan haramzadeler var. Haramiler var. Zalim. İçeride mazlumlar öldürülmüş. Zalimleri Allah Teala öldürmemiş. Ve bu adamlar gasp yapıyorlar. İnsanların yolunu kesiyorlar. Mevla Teala Kur'an'da öyle bir fitne gününden, öyle bir sınav, bela gününden sakının ki sadece zalimlere vurmaz diyor. Biz zalim değiliz. Biz kul hakkından korkan insanlarız, Müslümanlarız. Bizim başımıza niye geliyor? Allah Teala Hazretleri kimi sınayacağını kimseye sormaz. Çünkü mülk onun, dünya onun, ay onun, güneş onun, Jüpiter onun, Neptün onun, Samanyolu galaksisi ve bütün galaksiler ona ait. Bu galaksiler içinde kime ne vereceğini o sormaz. Ben hesap veririm. Yapacağım musibeti ben veririm ve kime ne kadar vereceğimi sormam. Allah'ın sistemi budur. Bir yere bir bela verdiği zaman külliyen verir. Aradan Müslümanları çekip almaz. Onları da orada öldürür. Ben neden öldürür peki? Senin sualin buydu kardeşim. Neden öldürür? Mevla Teala Hazretleri Müslümanların başına bir musibet, bir bela verdiği zaman bir, Muhammed Aleyhisselam hadislerinde bunu şöyle tarif ediyor. Müslümanların günahlarını temizler. Onları günahsız bir şekilde kendi katına alır ve ebedi bir yaşama götürür. İki, onların manevi derecelerini arttırır. Cennetteki manevi derecelerini gelen bela ne nispette fazlaysa o nispette derecelerini arttırır. Şimdi ben sana soruyorum. Makul bir sual soruyorum. 75 yaşında ihtiyar amca Gölcük'ten çıkartıldı 130 saat sonra. Bu amca bir ay sonra ölse şehit olarak sayılır mı? Hayır, şehit olarak sayılmaz. Gölcük'te ölseydi ne olurdu? Hükmü neydi İslam'a göre? Şehit sayılır. Şehidin hükmü Muhammed Aleyhisselam'la böyledir. Cennette böyledir ikisi. Şehitler hep Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında olacaktır. Onunla beraber yiyecek, içecek, eğlenecekler ve bütün peygamberlerin hikayesini ondan dinleyecekler. Ona komşu olacaklar. Şimdi bu amcaya gitsen sorsan, desen ki sen bir ay daha ünlü olacak. Ne istersin? Şu anda şehit olmayı mı ya da bir ay daha yaşamayı mı? Aklı başında olan her Müslüman der ki ben bir ay, bir sene, iki sene daha değil hemen burada göçük altında kalıp şehit olmayı isterim ve Muhammed Aleyhisselam'a komşu olmayı isterim der. Dolayısıyla iyilerin kötülerle beraber göçük altında kalması, selde ya da farklı felaketlerde ölmesinin sebebi Allah Teala'nın onları temizlemesi ve cennetini alması içindir. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz.
Peki hocam, az önce bahsettiniz aslında depremde kaybettiklerimiz şehittir diye. Bizler de şehitlere selamla başladık programımızı ama merak ediyoruz. Depremde hayatını kaybedenler tam olarak neden şehit olarak anılıyor ve onlar gerçekten şehitler mi?
Kesinlikle şehittirler. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Biz Allah'ın peygamberine iman ettik. Kur'an'a iman etmiş olan bir insan muhakkak Muhammed Aleyhisselam yani Kur'an'ın açıklayıcısı olan peygambere de ve onun bütün sözlerine de iman etmek zorundadır. Allah'ın peygamberi övgüler ve selam üstüne olsun şöyle buyurdu. 5 kişi şehittir. Bulaşıcı hastalıktan ölen. Bu Covid bir bulaşıcı hastalıktır. Covid'den ölen bir insan inkar etmiyorsa kesin şehittir. Karın ağrısından ölen, ishale tutulup ölen şehittir. Boğularak ölen şehittir. Enkaz altında kalarak ölen şehittir. Enkaz altı deprem, zelzele, afet. Evi yıkıldı üstüne, binalar yıkıldı, toprağın altında kaldı, nefes alamadı ve öldü. Şehittir diyor Muhammed Aleyhisselam. Ve 5. madde Allah yolunda savaşırken ölen, öldürülen şehittir. Muhammed Aleyhisselam, Buhari hadisidir, sahih bir hadistir. Muhammed Aleyhisselam bu kimselere şehit dedikten sonra biz Müslümanlara düşen şey bu kardeşlerimizin tamamına şehit demektir. Bize şefaatçi olsunlar, ailelerine şefaatçi olsunlar, Muhammed Aleyhisselam'a da komşu olsunlar inşallah.
Saatler geçmiş üzerinden ve hala aç ve susuz şekilde hala çıkıp enkazdan Allah'a şükür diyenler, Allahu Ekber diyenleri çok fazla görüyoruz. Peki hocam, günlerce enkazda susuz ve aç kalarak sağ kurtulmanın bir mucizesi var mı sizce de?
Kesinlikle var. Kesinlikle var. Yuhricul hayye minel meyyiti diyor Kur'an. Allah ölüden diriyi çıkarandır. Ne demek bu? Etrafında bir sürü insan var ölmüş. Kendisi toprak altında kalmış 6 gün. Bugün 7. gün hala mucize haberleri gelmeye devam ediyor elhamdülillah. Allah sayılarını arttırsın. Ağlayarak izliyorum. O mucize haberlerini ağlayarak izliyorum ve sayıların artması için Allah'ıma dua ediyorum. Allah ölüden diriyi çıkarandır. Bütün insanlar ümidi kesmişler. Bu artık kurtulabilecek kimse yoktur. Bu kadar üstünde 8 katlı bina yıkılmış. Kimseyi çıkartamayız diyorlar. Ama Allah etrafındaki 6 kişi ölmüş olmasına rağmen ölülerin içinden diriyi çıkartıyor ve kavuşuyorlar. Ne istersin diyorlar. Hepsi ortak kelime. Su isterim diyor. Bakın yemek isterim diyen yok. Ortak kelime. Kurtlarından herkes diyor ki su isterim. Çıkartıyorlar. Hemen bir iki yudum su veriyorlar. Birkaç saat sonra yavaş yavaş yumuşak gıdalar vermeye, yemek vermeye devam ediyorlar. Önce bir serum falan takıyorlar kardeşlerimize. Kesin olarak bunlar Allah Teala'nın bir kudretidir. Bu kadar ağır bir şartta yaşama ihtimali bilimsel olarak çok zordur. Ama Allah Teala yaşatmayı dilediği zaman mağaranın içinde 300 sene yaşatır. Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Üzeyr Aleyhisselam'dan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. 100 yıl yaşattığı Üzeyr Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ashab-ı Kehf 300 yıl yaşadı mağarada. Onları bir sağa döndürdük, bir sola döndürdük diyor. 300 yıl sonra dirilttiği, uyandırdığı insanlardan bahsediyor. Dolayısıyla 3 gün, 5 gün, 1 hafta Allah Teala için zor olan bir şey değildir. Bu tamamen Allah'ın kudretinin bir göstergesidir. Tabii ki onun kudretinin akabinde bu zor durumda kalmış olan enkaz altındaki kardeşlerimiz çıkartıldığında bunu çıkartan görevlilerimiz Allahu Ekber demeyecek de, Subhanallah demeyecek de, Allah'ı tesbih etmeyecek de, bu da mı diyecek? Şükürler olsun layıksızma mı diyecek? Ne diyecek yani? Tabii ki Allah'a şükredecek. Bazı sol kanallarda neden Allahu Ekber diyorlar? Asker neden Allahu Ekber diyor? AFAD neden Allahu Ekber diyor? Bu şikayetleri gördüm ve midem bulandı. Bu dinsiz insanların, İslam'a ve yaratıcıya inanmayan insanların kuruntularıdır. Allah'ın yardımıyla ölmek üzere olan, hatta kağıt üzerinde ölmüş olan bir insanı çıkartıyorsan o Allah'a şükretmek zorundasın, tesbih etmek zorundasın. Biz de bunu yapmaya devam edeceğiz.
Şimdi gelelim bir mucizeye. Gerçekten bir mucizeye geleceğiz hocam. Çünkü dinlediğimizde, duyduğumuzda tüylerimiz diken diken oldu. Sosyal medyada bence de çok fazla yankı uyandırdı. 12 yaşında bir Eylül kızımız var hocam. Bu kızımız 147 saat sonra kurtarıldı. O enkazdan çıkartıldı. Hem de aç ve susuz olduğu bildirilerek. Ancak kendisine hemşiremiz sorduğunda aç mısın kızım diye kendisine sual yönelttiğinde kendisi hayır tokum yemek yedim dedi. Daha sonra da iyice incelemek istediler ve nasıl yani diye sorulduğunda enkazın altındayken bir bir teyze geldi, benim karnımı doyurdu, benimle oyun oynadı, benimle muhabbet etti ve siz beni çıkartacağınız zaman gitti diye 12 yaşında daha düşünme yetisi tam olarak yerleşmemiş bir kişinin böyle söylemesi ciddi derecede bizi etkiledi, şaşırttı. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten böyle bir durum var mı hocam?
Tabii. Kesinlikle olur. Tarih boyunca bunlar görülmüş olaylardır. Günümüzde bile bir sürü insan temessül olayını nakleder, anlatır. Temessül etti. Dün evimde geziniyorken ölmüş olan babam bana göründü. Halbuki uykuda değil, rüyada değil ama temessülü anlatıyor. Buna misal olma. Allah Teala Hazretleri cinlere insan şekline girme yeteneğini ve hayvan şekline girme yeteneğini verdi. Yine Allah Teala meleklere de insan şekline girme yeteneğini verdi. İnsan suretinde görünme yeteneğini verdi. Yine Allah Teala vefat etmiş olan ruhlarımıza da temessül etme yeteneğini vermiştir. Burada bu kız kardeşimizin gördüğü muhtemelen, kuvvetle muhtemel bir melektir. Bir melek bu kardeşimizin korkmayacağı bir surette, bir insan suretinde ona görünmüş, onu teselli etmiş, belki onunla oyunlar oynamış ve onu yedirmiş, içirmiş olabilir. En doğrusunu Allah Teala bilir. Muhammed Aleyhisselam'a sahabiler sordular. Allah Resulü, sen visal orucu tutuyorsun. Yani bize yasaklıyorsun bunu. 3 gün üst üste hiçbir şey yiyip içmeden oruç tutma olayını. Bize yasaklıyorsun ama sen 3 gün üst üste su bile içmeden oruç tutuyorsun. Bu nasıl yapabiliyorsun? Hiç acıkmıyor musun? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, bu visal orucudur. Siz bunu yapamazsınız, güç yetiremezsiniz ama ben bu orucu tuttuğum zaman melekler beni yedirip içiriyor. Bakın burada Allah Teala'nın bir yardımı söz konusu peygamberine. Övgüler ve selam efendim olsun. Aynı yardımı sevdiği kullara, darda kalmış olan kullara farklı melekler vesilesiyle insan suretine büründürür. Bu melekler gelir, önce bir teskin eder, korkusunu alır, peşinden de yedirip içirebilir. Bu Allah'ın kudretine çok kolaydır. Bu kız kardeşimize de muhtemelen bu olmuştur.
Yine hocam Rabia'dan biraz konuşalım o halde. Rabia depremin 150. saatinde kurtarıldı ve o gecenin sabahı gönüllü kurtarıcı bir rüya gördüğünü söyledi. Rüyasında ise enkazın üstünde bir köpek havlıyor ve ben buradayım diyordu. Bunun üstünde oraya gidip kepçeyle oraya girip Rabia'yı kurtardık dedi. Yani rüyasının üzerine Rabia'nın olduğu yerde Rabia'yı görüyor, rüyasında bunu görüyor ve oraya gidiyor. Daha sonrasında ise Rabia'yı kurtarıyorlar hocam. Sonra da şunu söylüyor. Aslında ekip orada kimsenin olmadığını söylemişti bana. Enkazdan ayrılacaktı. Yani enkaz olarak kenara kaldırılacaktı deniyordu. Ama o rüyayı gören kişi Rabia'nın kurtulmasına vesile oldu. Rüya yoluyla bir kızın kurtulması vesile oldu. Buna nasıl bir yorum yaparız hocam?
Kur'an diyor ki bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bir insanın hayatını kurtarmak bu kadar önemli. Rabia kardeşimizi kurtaran bu kardeşimizi alnından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Bu bir kahramandır. Gerçek kahramanlar böyledir. Neden Allah Teala Hazretleri bu kardeşimize böyle bir rüya vermiş? Deprem altında kalan ve ölen insanların eceli geldi. Allah Teala Hazretleri ezelde daha insanların ruhlarını yarattığında daha beden vermemiş. Hepimizin ne kadar yaşayacağını, hepimize Muhammed kardeşime ve Kerem'e ne kadar ömür vereceğini, kaç sene, kaç gün, kaç ay, kaç saat, kaç saniye ömür vereceğini levh-i mahfuza yazmıştır. Hiç kimse bir saniye öne geçiremez, bir saniye de erteleyemez. Şimdi oradaki Rabia kardeşimizin ölmeyeceği ve daha yaşayacağı, ona verilen mühletin daha fazla olacağı ezel saatinde belliydi. Dolayısıyla Allah Teala Hazretleri ölmeyeceğine karar kıldığı için daha ezelde bir kulun rüyasına Rabia'yı verdi, işaret verdi. Sanki bir telefona yer bulma, koordinat vermek gibi işareti bu kardeşime verdi. O yeri rüyasında ona net bir şekilde gösterdi. Bazı rüyalarımızı 4K görürüz, 8K görürüz. O rüyaları hayatımızın sonuna kadar unutmayız. Bazı rüyalarsa bulanıktır, hemen unuturuz. Bakın uyarı rüyaları, ikaz rüyaları 8K, 18K rüyalardır. Gördün mü hayatta unutmazsın ve o yere gidersin. Ayakların bedeni seni oraya götürür. Bu kahraman kardeşimi de o yere götürmüş ve gördüğü yeri tamamen elinde bir telefonla alet varmış gibi hatırlamış. Evet burası. Oraya gitmiş, oradaki görevlilere diyor ki burada birisi var. Rüya gördüm. Görevliler diyor ki kardeşim biz buraya baktık. Ses taraması yaptık. Kazdık. Ses falan yok. Git buradan. Zamanını kaybetme, başka yerlere git. Kurtarabilecek belki insan vardır. Diyorlar. Ben dinlemedim diyor. Üzerine gittim. Seslendim ve sese duydum. Ve kazınca alttan Rabia kardeşimi çıkarttım diyor. Bu Allah'ın kudretinin göstergelerinden bir göstergedir. Bizim Allah'ımız yücelerin en yücesidir. Merhametlerin en merhametlisidir kardeşim. Biz ona iman ettik.
Hocam yine büyük bir mucizeyle karşındayım. Ve ben bu mucizeyi duyduğumda çok geçirdim hocam. Çünkü buna benzer hikayeler çok fazla duymuştuk. Aslında bunları bir masal kahramanı gibi görmüştük her daim. Hatta böyle inanmama durumu söz konusu olmuştu. Ama bu sefer yaşanan şeyin direkt yaşayan kişi tarafından anlatılması biraz ilginç geldi bize. Şöyle bir olay hocam. Bir kardeşimiz video kaydına alınıyor ve şöyle anlatıyor. Diyor ki biz diyor kazı yapıyoruz. Bütün taramaları yaptık ve orada kimse yok eminiz. Sonra bir tane kadın geldi yanımıza. Anneleri olduğunu söyledi ve dedi ki evlatlarım buradalar dedi. Ve gösterdiği yere daha önceden baktığımızda orada kimse yoktu. Ancak bizler onun kaz dediği yeri bağıra çağıra bağırdığı için bizler de kırılmasın kalbi diye o kısmı kazdık. Ve iki tane evlat çıkarttık.
Subhanallah, orada. Subhanallah.
Ama işin ilginç yanı ise çocukları çıkarttığımızda annenin sizin yerinizi söyledi dediğimizde annem 4 sene önce vefat etmişti.
Subhanallah.
Böyle bir şey imkansız dedi çocuklar.
Subhanallah.
Buna bir açıklamamız var.
İmkansız değil. Allah için imkansız diye bir şey yok. Az evvel söylediğim bir mesele var. Allah Teala meleklere nasıl temessül etmeyi verdiyse, cinlere nasıl temessül etme kudretine, gücünü verdiyse, vefat etmiş olan Müslümanların ruhlarına da böyle bir kuvveti vermiştir. Temessül ederler. Vefat etmiş olan yakınlarını görebilirler. Bakın burada çok açık bir kudret göstergesi var. Allah Teala bu çocukların yaşamasına karar vermiş ya, ömürleri daha var ya, ölmüş olan annelerinin ruhunu canlandırmış, temessül ettirmiş. Oradaki çalışan kardeşlerimize, görevlilerimize göstermiş. Bağır çağır, tekrar kazdırmış ve iki tane hayatın kurtulmasına vesile olmuş. Daha sonra sordukları zaman annelerinin vefat ettiğini çocuklar itiraf etmişler, söylemişler. Müthiş bir kudret göstergesi. Allah'ın varlığına bir delil daha sen bana burada zikrettin kardeşim. Ona olan inancımı bir kat daha arttırdın. Allah senden razı olsun.
Mucizeleri konuşacağız biraz. Bazılarımızın mucizesi var. Mesela Rabia kardeşimiz buna bir örnek. Az evvelki konular buna birer örnek olarak konuşuluyor ama bazı insanlarımızı, özellikle bebeklerimizi, çocuklarımızı kaybettik ve bunlara hiçbir mucize denk gelmedi. İşte ben burada meydana gelen bu durumda merakım söz konusu oluyor. Çünkü bazılarının mucizesi varken, onlar kurtulmuşken diğerlerinin ne suçu vardı onlar kurtulmuyorlar hocam?
Ortada bir suç yok. Ortada vaktin dolması var. Vakit dolduğu zaman, ecel vakti geldiği zaman depremde ölmese bile kalbi durur ölür. Nefesi kesilir ölür. Boğazına zeytin tanesi kaçar ölür. Ecel denen bir mesele vardır. Biz Müslümanlar Kur'an ayetleriyle ve hadislerle ecelimize iman etmişizdir. Bu vaadedir. Kime ne kadar vaade vereceğini Allah tayin etmiştir. Göçük altında kalan, depremde vefat eden ve şehit olan kardeşlerimizin vaadeleri dolmuştur. Orada değil 140 bin gönüllü, 140 bin kurtarıcı, 1 milyon 400 bin insan olsa kurtarmak için vaadesi gelmiş olan bir tek kişiyi kurtaramazlar. Vaadesi gelmiş olanların içinde veli olanlar da vardır. Devlete hizmet eden avukat da vardır. Doktor da vardır. Bakın bunlar insanlığa faydalı olan insanlardır. Hoca da vardır. Alim de vardır. Zalim de vardır. Cahil de vardır. Vaadesi geldi mi Allah sınıfına, etiketine, konumuna bakmaz. Eceli gelen insanın ruhunu çekip alır. Ve ona hiçbir mucize falan göstermez. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman şehit olarak alır. Eğer İslam'a dair herhangi bir şeyi inkar etmiyorsa bu adam şehittir. Namaz borçları, oruç borçları ve zekat borcu dahi kaldırılır. Kul hakkı borçları hariç göçük altında kalan şehidi tertemiz yapar ve cennetini alır. Şimdi bu o kişi için, o göçük altında kalıp ölen şehit için bir kayıp mıdır, kazanç mıdır? Yaşasaydı dünya hayatında kısa bir hayatı olacaktı. 60 sene, 70 sene. O ise ebedi hayatı kazandı. Hem kıyamete kadar ki kabir aleminde, cennet bahçesinde olacak, hem de mahşerden sonra ebediyen cennette kalacak. Allah izin verirse.
Ne yazık ki şu anda yardım gönüllülerimiz çok güzel koşturuyorlar. Allah razı olsun ama ne yazık ki deki kastım şu. Bazılarımız da sırf bunu gösteriş amaçlı yapıyor. Mesela şimdi size bir görsel göstereceğim. Bu görseli ekrana vermeyeceğim hocam. Ve bu kişi şu an mı, daha önce mi oldu bilmiyorum ama bir çadır başında. Görsel şöyle hocam. Bir çadır başında ellerindeki parayı 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 diye sayarak infak ediyorum diye Allah'ın peygamberinin kisvesini kuşanarak, onun sakalını üzerine barındırarak, onun cübbesini giyinerek insanları resmen dinden etmek üzere bir görselle beraber infak ediyorum, veriyorum. Şu an ya da öncesi hiç önemli değil hocam. Böyle bir şey doğru bir şey mi? Yani bir insana bir şey veriyorken, bir elin verdiğini başka bir el duymaması gerekiyorken bu insanlar yardım eder gibi görünüyorlar ama yardım edip görmemezlik yapmıyorlar hocam. Bunun bir açıklaması var mı?
Şimdi İslam'da Allah'ın ve Resulünün bizi en çok sakındırdığı meselelerden bir tanesi riyadır. Yani gösteriş. İbadeti, güzel ameli Allah için yapmama, insanların övgüsü için yapma. Bu çok çirkin bir ahlaktır ve münafıklıktan da bir şubedir. Herhangi bir kul, etraftan mahalle baskısı falan gelebilir. Sen ne kadar yardım yaptın, ben şu kadar yaptım. Nasıl olur ya? Yardım yapman lazım, internete vermen lazım. Hayır, böyle bir mecburiyetimiz yok. Bizim yaptığımız yardımları, hayırları melekler kaydediyor zaten. Kaçmaz onlardan, merak etme. Söylediğin her cümle, yaptığın her fiil, oraya gidemesen bile evinden oturuyorken yaptığın yardımlar ya da yaptığın ihanetler, her şey kayıt altında Müslüman kardeşim. Şimdi gösterdiğin resminin ben videosunu gördüm. 2 gün önce bana gösterdiler. Orada İslami bir kisvesi olan bir kardeşim kandırılmış, kalbi kirli ve kalbinde münafıklıktan bir şube olduğu için gösteriş yapıyor ve saymaya başlıyor. 100 TL, 200 TL, 500 TL diye telefonunu da kendisine çekmiş, öz çekim yapıyor. Karşısındaki insan da uyarıyor. Hacı abi yapma. Yanlış yapıyorsun. Yapma diyor. Oradan uyarıyı Allah Teala bir kulun ağzından yapıyor zaten. Ama devam ediyor. İlle birilerine gösteriş yapma ihtiyacı hissediyor. Bunun adı riyadır. İbadeti Allah için yapmama, kul için yapma. Allah'a tapmama, kula tapma anlamına gelir. Bu gizli şirktir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bütün Müslüman kardeşlerimi sakındırıyorum. Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilsiniz. Bakın şu anda o afet bölgesinden, o mahşer bölgesinden cesetlerimizi, mevtalarımızı, şehitlerimizi çıkartmak için çalışan on binlerce yardımseverimiz var. Bunların içinde bir 10.000 tane de gönüllümüz var. Bunların %90'ı kimse haberdar değil. Ne ismini biliyor, ne cismini biliyor, ne resim atmış. Çoğunun da sosyal medyası yok. Bunların amellerini kim kaydediyor? Allah kaydediyor. Meleklerin tamamı bunlardan bahsediyor isim isim. Bunların şöhreti meleklerin yanında. Ahirette gittiklerinde, daha öldüklerinde ve kabre girdiklerinde melekler bunların ismiyle karşılayacaklar ve övgülerle bahsedecekler, gidecekleri yeri gösterecekler. Bunların meleklerin övgüsüne talip olman lazım kardeşim. Bu depremzedeler için çalışan, insanların hayatını kurtarmak için çalışan Müslüman kardeşlerimiz bize ibret olmalı. Allah bizi ve bütün Müslümanları riyadan, gösterişten ve gizli şirkten kurtarsın. Amin.
Yağmacılara çok üzülüyorum, çok kızıyorum da aynı zamanda. Sizin yağmacılara karşı bir tavrınız var mı?
Şimdi hırsızlık konusunda benim çok sohbetim var. Çok da tepki almışım. Sol cenah, İslam'a karşı olan cenahtan çok da tepki almışım. Çünkü Kur'an'ın hükmünü ve Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini nakletmek zorundayım. Ben bir din adamıyım. Burada çok tepki veriyorlar. Neden? Çünkü Kur'an'ın hırsızlık konusundaki hükmü açıktır. Hırsızın elini kesiniz. Muhammed Aleyhisselam'ın bu konudaki hükmü açıktır. Kızım Fatıma hırsızlık yapsa elini kesiniz. Bakın bizim peygamberimizin 7 tane çocuğu vardı. 6'sını kendi elleriyle toprağa verdi ve her peygamber bir çocuğunu diğerlerinden daha fazla sever. Adalette, davranışta eşit olmak zorundadır ama sevgide eşit olmak zorunda değildir. Bütün babalar ve anneler için bu geçerlidir. Muhammed Aleyhisselam'ın en sevdiği çocuğu Fatıma annemizdir. Allah ondan razı olsun. Kızım Fatıma diyor hırsızlık yapsa elini kesiniz. Hırsızlık bu kadar çirkin bir suç. Bu insanların, bu yağmacıların ve gaspçıların yaptığı hırsızlıksa normal bir hırsızlık değil. Evinde uyku halinde birilerinin evine girip eşyasını çalan bir hırsızlık değil. Bu gasp aynı zamanda. Burada deprem bölgesinde insanlar can feryat, can derdine düşmüşler. Savunacak hiçbir şekilleri yok. Evlerin çoğu yıkılmış. Bu yıkılmış olan hanelerin içinden ne kopartabilirim? Belki kolumda bileziği olan, ağzında altın dişi olan bir yaşlı falan bulursam çekip alabilirim niyetiyle hırsızlık yapıyorlar, gaspçılık yapıyorlar. Daha beteri de var. Giden yardım tırlarının yolunu kesiyorlar. Devletin buna vereceği ceza ne? 1 sene, 2 sene. İçeride kalacak ve daha sonra çıkacaklar. Çok şükür o hal ilan edildi. Askerimiz, polisimiz gereken sert tedbirleri, cezaları o anda yakalandığı halde veriyorlar. Hemen merdivenden falan düşmeye başlıyor bu gaspçılar, hırsızlar. Bizim de biraz içimiz tatmin oluyor. Biraz rahatlama geliyor ama yeterli mi? Yeterli değil kardeşim. Bunlar 2 sene sonra çıkacaklar ve yine yapacaklar. İslam ne diyor? Onun üstüne işaret vermen lazım. Elini kesmen gerekiyor ki bir daha o işi yapamasın. Tek eliyle kimse hırsızlık yapamaz. Ve diğer insanlarda bu bir işaret olarak kalır. İbret olarak kalır. Korkarlar. Onlar da hırsızlık yapamazlar. İslam bütün suçlara, halkı sıkıntıya sokan bütün suçlara kesin çözümler, kesin çözüm önerileri ortaya koymuştur. Bunların cezası ellerinin kesilmesidir kardeşim. Bu yapılmak zorunda. Bu ceza ağır gelebilir birçok insana. Ne zaman ağır gelmez biliyor musun Muhammed kardeşim? Kendi parası çalındığı zaman, kendi arabası soyulduğu zaman, bu aksamı çalındığında, sabah uyandığında arabasını, camları kırılmış ve 20-30 bin TL cezayı, çalınmış şeyi, arızayı gördüğü anda ve der ki, şöyle der, eli değil bacağının kesilmesini isterim. O ateist var ya, o komünist, o faşist var ya, ya İslam'ın verdiği cezada çok fazla diyen insan var ya, bırak elinin kesilmesini, bacağının kolunun tamamen kesilmesini isterim der. Neden? Çünkü empati yapmaktan uzak olan bir milletiz. Empati yapamıyoruz, empati yeteneğimiz çok zayıf. Ancak olay başımıza geldiği zaman derdi anlıyoruz. Kolu kesilen bir adamın derdini ancak kolu kesilen bir adam anlayabilir. Bacağı kırılan bir adamın derdini ancak bacağı kırılan bir adam anlayabilir. Malı çalındığı zaman, 6 yıldır biriktirdiği 400 bin TL parası evinden soyulup çalındığı zaman diyor ki, bırak elinin kesilmesini, bacağının kesilmesini isterdim diyor. Bunu şu anda mı anlaman lazımdı? İslam'ın bu hükmünün nasıl yerinde bir hüküm olduğunu şu anda mı anlaman lazımdı? Müslümanlara o kadar küfrettin, Kur'an'a o kadar küfrettin. Kur'an'ın böyle hükmü var, zalim Kur'an, zalim Allah dedin. Şu anda mı anlaman lazımdı paran çalındığında, altınların çalındığında? Bu empati yeteneğinin çok az olduğunu gösteriyor bu vatandaşlarımızda. Müslümanlar bu ayetlere iman etmiştir. Bu gaspçıların cezası kesilmektir. Elleri kesilecek. Ondan sonra 1 sene sonra mı salıyorsun? Sal ama işaret üstünde olmak zorunda. Hayatının geriye kalanında kimsenin yolunu kesemez, kimsenin parasını çalamaz.
Müteahhitlerden biraz konuşmak istiyorum. Kullandıkları malzemeler özellikle konuşmak istiyorum hocam. O kadar kötü malzemeler kullanıyorlar ki, o kadar kötü işler yapıyorlar ki, sırf ceplerine biraz daha fazla para girsin diye, sırf biraz daha fazla para kazanabileyim diye, insanların canını hiçe sayarak çok terbiyesizce, ahlaksızca evler yapıyorlar. Peki hocam, bunlar şu anda İslam'a göre katil olarak sayılmıyorlar mı?
Tabii ki. Şu anda İslam'a göre zayıf malzeme kullanan, malzemeden çalan insanlar katil olarak hesaplanır. katil, bir katil azmettiricisi gibi sayılır ve buna göre yargılanır. Buradaki insanlar kimisi malzemeden çaldı, kimisi demirden çaldı, kimisi 8 atması gerekiyordu, 6 atması gerekiyordu, 4 atması gerekiyordu katı. Fakat hazır temele bu kadar masraf yaptık, 8'e çıkartalım, 4 kat daha oraya, 4 daire daha yaparım, karımı arttırırım diye açgözlülüğe girdi ve hırsızlık yaptı. Bunlar da bir nevi hırsızdır. Bunlara katil gözüyle bakılır ve bu şekilde yargılanırlar İslam'a göre. Sadece bunlar mı? Hayır, bunlar değil. Müteahhitlere bu binaları dikerken ruhsat veren belediye başkanları ve belediye görevlileri. Binanın zemini ıslak bir zemin, yumuşak bir zemin, 4 kattan fazla kaldırmaz ama sen 8 kata ruhsat vermişsin belediye görevlisi olarak. Ortak şekilde yargılanır. İkisi de normalde ortak şekilde yargılanmak zorundadır. İkinci mesele, bu müteahhit yıkılan binası başına değil, bina içinde ölen insan başına yargılanmak zorundadır. Kaç kişiyi öldürdüğüne dair yargılanmak zorundadır. Bu devletimizin bu konuda çok hassas davranacağını düşünüyorum ve sağlam bir şekilde araştırmalar yapıyorlar. 30'dan fazla müteahhiti yakaladılar. Hemen hesaba çekmeye başlamışlar ve daha fazla yakalanacağını düşünüyorum. İnşallah diğer bütün müteahhitlere ibret olması için bu işi sıkı tutmalarını istiyorum devlet görevlilerimizden.
Tutuklandılar ve cezaevine götürdüler müteahhitler. Onların cezası İslami usulde ne olmalı?
İslami usulde taksiren adam öldürme suçunda, yani kazaen adam öldürme suçu vardır. Şu andaki üstündeki etiket budur. Kazaen adam öldürme. Fakat İslam diyor ki eğer malzemeyi çaldıysa, temel taşının yani betonun içine köpük koyduysa, deniz kumu koyduysa, demiri 3 santim yapacağı yerde 1 santim yaptıysa bu hırsızdır ve katille yargılanmak zorundadır. Bu kişi katille yargılanır. Ailelere öldürdüğü insan başına kan parası ödemek zorunda bırakılır İslam'a göre. Ailelerden bazısı bunu kabul ederse kan parası alır. Öldürdüğü kişi başına 100 deve ücretidir. Kan parasını kabul etmeyen olursa, derse ki ben kısas istiyorum, kısas uygulanır ve devlet aile değil, devlet bu kişiyi öldürür. Bu hırsız müteahhitin İslam nezdindeki hükmü budur.
Hocam hatırlarsın, Konya'da ne yazık ki hayvanlarımıza zulüm ettiler. Bu çok üzdü bizi. Hatırlarsınız mutlaka, kafasına bir hayvanın, bir köpeği kafasına zalim insanlar, hain insanlar küreklerle vurdular. Ve o köpekler yine bize küsmediler. Şu anda canımızı kurtarmaya devam ediyorlar hocam. Sima isimli bir köpek. Fotoğrafını da ekrana bırakacağım. Sadece o değil. Ondan sonra Meksika'dan Türkiye'ye çalışmak için, resmen insanlarımızı kurtarmak için gönderilen Proteo isimli köpek. Bu iki köpek kahraman hocam. Bir tanesi hayatını kaybetti. Hatta orada enkazları başa çalışıyorken artık yorgunluktan dolayı mı, sebebini tam bilmiyorum ama vefat etti hocam. Ve diğer köpekse bizden, canımızdan onlarca insanı oradan çıkarttı. Hatta şöyle bir şey var hocam. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Fotoğrafını da birazdan ekrana vereceğim hocam. Kendileri, yani o bahsettiğim Sima isimli köpek, enkazları kazarken elleri yırtıldı hocam. Patileri yırtıldı.
Subhanallah.
Ve o kadar üzücü bir tablo ki hocam, patilerine dikiş atıldı.
Subhanallah.
İnanabiliyor musunuz? Yani bunlar bizim canımız kurtulsun diye, bizler rahat edelim diye ellerinden ne geliyorsa ardına koymadılar. Yani hayvanlarımız, hayvancağızlarımız bizi kurtarıyorlar ama biz hayvanlara zulüm ediyoruz. Bu konuda ne diyorsunuz hocam?
Can taşıyan herkese zulmettiğin zaman Allah-u Teala tıpkı insana zulmetmek gibi kabul eder. Siz yerdeki canlılara merhamet gösterin ki göktekiler de size merhamet göstersin diyor bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Yerdeki insanlar demiyor, dikkat buyur. Yerdeki canlılar. Yerdeki canlılar ne demek? Bütün hayvanlar ruh taşıdığı için, tıpkı insana verilmiş olan ruh gibi bir parça, bir can taşıdığı için bunların tamamına hürmet etmek zorundayız. Hakka girdiğimiz zaman kul hakları insanlarla karşılaştırılacağı gibi ahirette insanlarla yüz yüze geleceğiz. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın bizi karşılaştıracağı iki canlı daha var. Cinlerle karşılaşacağız, yüz yüze geleceğiz herhangi birisinin hakkına girdiğimizde. Yine hayvanlarla yüz yüze geleceğiz. Herhangi bir hayvan bize karşılık verme durumu yok. Bu hayvanların hakkına girmiş, zulmettiysek bu hayvanları Allah Teala kuvvetlendirecek, bizi zayıflatacak ve bu hayvanı, hakkını bizim üstümüzden alacak. Bir karınca düşünün. Bir karıncaya işkence yaptın, öldürdün, ezdin yüzlerce karınca yuvasının üstüne. Benzin döktün ve yaktın. Bu adama zalim bir adam denir. Allah adalet sahibidir. Bu adaleti nasıl sağlayacak? O yuvada kaç tane karınca varsa her birini teker teker mahşer günü diriltecek. Onların fiziki olarak bedenlerini büyütecek. Bizi ufaltacak. Teker teker bütün bu yakılmış olarak, yakılarak öldürülen karıncalar bizi yakmak için üstümüze gaz dökecekler, benzin dökecekler. Teker teker bizi yakacaklar. Allah dengeyi bu şekilde sağlayacak. Şimdi bu kadar hayvanlar üstlerine bu kadar işkence yapmamıza rağmen bize merhamet göstermeye devam ediyorlar. Biz neden onlara işkence yapmaya, sıkıntı vermeye, zalimlik yapmaya devam ediyoruz? Neden hayvanlardaki bu merhametin bir benzeri bizde yok? Allah Teala Hazretleri hayvanlardaki merhametin üstünü bize de vermiştir. Bizim sorunumuz şurada. Merhameti verdi, bunun yanında bize şeytanlığı da verdi. Hayvanlarda merhamet var, şeytanlık yok. İnsanlarda merhamet de var, şeytanlık da var. Nefsi yarattı, ona ilham etti. Merhameti, güzelliği ilham etti ve fıskı, günah işlemeyi ilham etti diyor Kur'an ayeti. Hepimizin içinde nefs var, bütün insanlarda nefs var. Bu nefsi içimizde olan bir kuvvet. İçinde merhamet de var ama günah işleme potansiyeli de var. Fısk, günah, isyan potansiyeli de var. Dolayısıyla insanların bazıları günah işleme potansiyeline daha fazla ağırlık veriyor ve hayvanlar aşağı bir derekeye iniyor. Hayvanlara eziyet veriyor. Kulağını kopartıyor, kuyruğunu kopartıyor, işkence yapıyor, vuruyor, öldürüyor, yakıyor. İnsanlarda bazıları var, hayvanlara bakıyor. Evinde 10 tane kedi besleyen kardeşim var benim. 5 vakit namaz kılıyor, camiye gidiyor namazdan namaza, evinde 10 tane kedi besliyor. Bu maşallah, evliya gibi bir adam demektir. Bakın Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünnetlerinden bir tanesi. Evinde kedi beslerdi. 10 tane kedi besliyor, sanki çocuklarına bakıyormuş gibi kedilere bakıyor. Köpekleri evin dışında besliyor. Köpeklerine bakıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi gereği evin içine sokmuyor. Ama dışarıda bakıyor. Merhameti var, aç bırakmıyor. Her birine ev yapmış, kulübeler yapmış ve köpekleriyle insanlarla olduğundan daha fazla sıkı fıkı. Buna merhamet denir. Neyini fazla çalıştırırsan o kuvvetlenir, diğeri zayıflar. Şeytanlığını çalıştıran şeytanlığı kuvvetlenir. Yol keser, gasp yapar. Merhametini çalıştıran merhameti kuvvetlenir. Bir hayvan bakıyorken üçüncüyü ister, dördüncüyü ister. Benim evimde bir tane muhabbet kuşu var. Kızım çok istediği için aldım. Böyle evimde hayvan beslemeyi seven bir insan değilim. Çok severim hayvanları ama evimde sıkıntı çıkartacağını düşündüğüm için, kir çıkartacağını, hanıma daha fazla meşakkat olacağını düşündüğüm için beslemeyi istemem. Hanımım da böyledir. Fakat bir muhabbet kuşu aldık. Bir kardeşim hediye etti. Bir sene önce. Kuşa aşık olduk kardeşim. Aşık olduk. Uçtu gitti, kaçtı. Hemen bir gün sonra kardeşlerime dedim. Kardeşim muhabbet kuşu olan varsa bana bir tane daha verin. Çünkü artık bir bağımlılık oldu bu. Bu merhameti galebe çalıyor. Hayvanlar sana terapi yapıyor. Merhametini arttırıyor. Evimde artık muhabbet kuşu bağımlılığım var benim. Şimdi kızım baskı yapıyor. Baba bir tane de kedi alalım diyor. Bak peygamberimizin bana orada damardan giriyor bana. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kuvvetli sünneti. Bir tane kedi alalım. Annesi karşı çıkıyor. Kızım ben her gün onun bıraktığı tüyleri falan temizleyemem. İstersen kuş adedini 2'ye 3'e çıkartalım diyor. Kuşa bakmak çok kolay çünkü. Kuş adedini 2'ye 3'e çıkartalım. Kediyi sokma kızım diyor. Şu anda kandırma boyutunda. Kızım devamlı damardan giriyor. Annesine giriyor. Bana giriyor. Şu anda düşünme potansiyeli içindeyiz. Bakalım onun kararını daha vermedik. Ya ikinci kuşu alacağız ya evimize bir kedi alacağız. Kardeşim merhametin galebe çalıyor. Bak bunu yaşa. Ben bir hocayım. Merhametin fazladır. İnsanların çok hayatını kurtardım. Binlerce insanın hayatını kurtardım. Hayır dua aldım. Ama hayvana bakmak çok başka bir şey Muhammed kardeşim. Buna bakan bilir, yaşayan bilir. İnşallah bu sayıyı arttıracağız. Bütün kardeşlerime de kalbimdeki merhametin artmasını istiyorsa hayvanlara bakmasını, bakma sayısını arttırmasını tavsiye ediyorum. Bunu yaşayacaklar, görecekler.
Hocam Rabbimiz buyuruyor. Tedbirinizi alın. Çok önemli. Peki biz tedbirimizi alsaydık, yani depreme hazırlıklı olsaydık şu an durum böyle mi olurdu?
Kesinlikle olmazdı. Halifemiz Ömer radıyallahu anha diyorlar ki şurada veba var ama biz şehre girelim. Oradan kurtarabileceğimiz kadar insanları kurtaralım. Halifemiz ne buyurdu? Hayır. Veba olan yere girmeyiniz dedi Muhammed Aleyhisselam. Ben oraya girmem. Halifemizin danışmanlarından bir tanesi şöyle dedi. Ya Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer ne buyurdu? Evet. Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum. Buna İslamiyet'e tedbir denir. Tedbir. Muhammed Aleyhisselam'ın yanına sohbet meclisine sahabe geldi. Dedi ki ya Allah'ın Resulü, devemi dışarıda Allah'a emanet ettim. Korkmam. Ben ona tevekkül ediyorum. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Sen korkma. Allah ona bakar, hiç korkma. Otur benim yanımda demedi. Bakın söze bakın. Git dışarıya çık. Deveni bağla. Ondan sonra Allah'a tevekkül et. Buna tevekkül denir. Ama tevekkülden önce tedbir vardır İslamiyet'te. Hiçbir tedbir almamışsın. Hiçbir çalışma yapmamışsın. Fay hattının üzerine 10 katlı bina geçmişsin. 10 katlı bina geçmişsin. Sen de bir belediye olarak buna ruhsat vermişsin, izin vermişsin. Senin bulunduğun yer fay hattının tam üzeri. Senin bulunduğun toprak yumuşak toprak. Yumuşak ve ıslak bir toprak. Islak toprağa 4 kattan fazla veremezsin. Haberlerde gördüm. O beldede bir belediye başkanı 4 katın geçirilmesine izin vermemiş. Kendi belediye sınırları içinde. Ve bir tane binasında çatlak yok. Bir tek binasında çatlak yok. Babam bile bana karşı geldi. Dedi ki herkes 6'ya 8'e izin veriyor. Sen nasıl vermezsin? Senin bunlardan farkın ne? Ben Allah'tan korkarım baba dedim. Ben kul hakkından korkarım dedim. İzin vermedim. Bugün yatağa, yastığa başımı koyduğumda vicdanım rahat diyor. Şu bilinci bütün belediye başkanlarına öğretmek zorundasın. Allah korkusundan ve kul hakkından korkma bilincini. Fay hattının üzerinde yumuşak bir toprağa 10 katlı bina yapmasına izin verirsen, daha fazla kar yapayım diye o müteahhitle anlaşırsan, ya 4 kattan fazla çıkamazsın burada. Sen sel yolu oraya 30 yılda bir, 40 yılda bir sel suyu vuruyor ve oradaki bütün evleri yok ediyor. Sel yoluna toprak atıp hadi buradan da bir araziyi kapatalım deyip toprak atıp oraya evler dikersen bu sel 40 senede bir, 50 senede bir gelecek. Bu bizim Anadolu'muz, bu bizim İstanbul'umuz fay hattı üstünde değil mi? Biz hayatımızın geri kalanında bu topraklarda deprem gerçeğiyle yine ve yine yüzleşmeye devam etmeyecek miyiz? Kesin edeceksin. Kaçar yolun yok. O zaman buna göre bir eğitim vermen gerekiyor. Bina yapılarını buna göre yapman gerekiyor. Daha fazla acı çekmek zorunda değilsin. Bunun için yüz binlerce insanın ölmesine gerek yok. Kaybı minimuma indirebilmek için tıpkı Çin'de olduğu gibi dersleri, okul derslerini ilkokuldan itibaren başlatacaksın. Tıpkı Japonya'da olduğu gibi okul derslerini ilkokuldan itibaren başlatacaksın bu çocuklara. Cinsellik dersi veriyorsun. Deprem dersi vermiyorsun ya. Cinsellik. Ne zaman bu çocuğuna lazım olacak? 20'den sonra. Deprem dersi, deprem her an lazım olabilir. Çünkü deprem gerçeğiyle yüz yüze olan topraklar üstündesin, arazi üstündesin. Buna bir düşünmen lazım Müslüman kardeşim. Bu sadece bu hükümetin sorunu olan bir durum değil. 100 yıl oldu bu cumhuriyet kurulalı ve 100 yıl boyunca sıfır planlama. Planlama sıfır. Sadece son hükümete ya da baş hükümete atmakla yükümlü değiliz. Bu tamamının yerine getiremediği bir kusur, bir hata, bütün hükümetlerin aciz kaldığı ve eksik kaldığı, stratejisiz, plansız kaldığı bir durumla karşı karşıyayız. Bu acı reçetenin bize çok büyük bir ders olarak geri dönmesi lazım. Bu da tedbirdir. Tedbirinizi alın, eğitiminizi verin kardeşim, verin. Bundan daha önemli, daha gerekli olan bir eğitim yok şu anda.
Hocam, insanoğlu bu depremden nasıl bir ders çıkartması gerekiyor?
Muhammed kardeşim, kıyamette de zaten Allah Teala Hazretleri Kur'an'da kıyametin gerçekleşmesinde büyük bir zelzeleden bahsediyor. Artık oradaki zelzelenin tarifi imkansız, dağların toz yumağı haline geleceği bir zelzele. Dolayısıyla bu zelzeleler bize neyi hatırlatıyor? En büyük zelzeleyi, yani kıyameti hatırlatıyor. Bütün insanlığın, Allah Teala'nın kudretini bu küçük zelzelelerle, o zelzeleye göre belki yüz şiddetinde depremler olacak, zelzeleler olacak. Her şeyi suyla kara yer değiştirecek. Yangınlar, denizlerin yandığı bir durum ortaya çıkacak. O zelzelenin, en büyük zelzelenin bize şimdiden kendini hatırlatıyor olması lazım. Ve bu depremlerin bize ibret olarak, ikaz olarak aklımıza ve kalbimize inmiş olması lazım. Kendimize bir çekidüzen vermemiz lazım. Ölüm kesinse, bu zelzeleye yakalanmadık. Evet, on binlerce kardeşimiz, milyonlarımız etkilendi. Biz uzakta olanlar olarak bu zelzeleye yakalanmadık. Ama bir gün en büyük zelzeleye kabrimizde yatıyorken bile yakalanacağız. Bu kesin gerçektir. En büyük zelzeleye, kıyamete yakalanacaksak o zaman o kıyamete hazır olmak zorundayız. Hazırlığı nasıl yapacağız? İmanla yaşamak ve imanla ölmek. Bundan büyük bir hazırlık yok. Bakın, ölüm gerçeğinden hiç kimse kaçamaz. Belediye başkanları gitti. Milletvekilleri öldü. Sahtekarlar, ırkçılar, provokasyoncular ne yaptılar? İlk ikinci gün. Sadece falanca partilileri çıkartıyorlar. Kendi partililerini enkaz altından çıkartıyorlar. Diğer partililere bakmıyorlar diye yalanlar uydurdular. Şu ortam o kadar çirkin bir ortam ki önüne gelen yalan uyduruyor. Öbür yalancı diyor ki, öbür sahtekar diyor ki, baraj çatlamış. Bütün şehre baraj suyu girecek. Herkes su altında kalacak. Herkes şehri terk etsin. Sırf panik halinden yüzlerce insanın ölmesine vesile oldu bu sahtekarlar, bu yalancılar. Bakın, milletvekili bunu yapabiliyorsa, eğer kendi partililerini çıkartabiliyorsa, kendi milletvekilini çıkartsaydı. Kaç tane milletvekili öldü deprem altında, enkaz altında? Madem bunu yapabiliyor, kendi milletvekilini çıkartsın önce. Yalan, yalan dolan. Adamı gibi ırkçı bir lider, bir siyasi, ırkçı bir siyasi. Orada çalışan mavi bir yelek giymiş Müslüman kardeşimi görüyor, resmini görüyor ve şöyle diyor. Bu diyor bir Suriyeli hırsızlık yapmaya deprem bölgesine gelmiş diyor. Kardeşim de bu videoyu görüyor. Birkaç saat sonra diyor ki ya ben Türk oğlu Türk'üm. Vatandaşım, belgem de burada. Buraya gönüllü olarak geldim, belki bir tane kardeşimi çıkartabilirim diye. Bana nasıl Suriyeli dersin ve bana nasıl hırsız dersin diye bu ırkçı siyasiye dava açıyor. Suç duyurusunda bulunuyor hakkında. Böyle yalancılar, böyle sahtekarlar devamlı surette yalan atmaya devam ediyorlar ki vazifeli olanlar vazifelerini tam olarak yapamasın. Ya. Ki hayata döndürebileceğimiz insan sayısı azalsın. Hükümet zayıflasın. İnsanlar bu hükümeti zayıf görsün, oy vermesinler. Bu kadar mı düştünüz? Bu kadar mı aşağılık oldunuz? Bu kadar mı alçaldınız? Molozu kaldır kardeş. Molozu kaldır. Boş yapma. Molozu kaldır. Hayat kurtar. Partine oy devşireceğim diye yalan uydurup durma. İnsanların vazifesini engelleme. Bir şey yapmıyorsun. Bari sus. Bari sus ve geldiğin çöplük yere diğeri dön.
Hocam, kardeşimiz Selim bir hafta boyunca Hatay'daydı. O bölgedeydi. Resmen kıyametin yaşandığı, kıyametin fragmanı diyebileceğimiz yerdeydik hocam. Ben de oradaydım ama ben fazla kalamadım. İşim gereği. Selim daha fazla kaldı. Selim orada tam 5 gün boyunca bir defa bile ezan duymamış hocam. Çünkü camiler yıkıldı. Minareler yıkıldı. Ne yazık ki teçhizat düştü. Peki hocam, bu kardeşimiz İstanbul'a ilk geldiğinde, Şerif kardeşimiz onu aldığında ilk duyduğu ses ezan sesiydi. Ve şunu söyledi hocam. Dedi ki vallahi bu sese hasret kaldım ve kıymetini anladım diye.
Subhanallah.
İşte böyle hocam. Bundan dolayı hani diyoruz ya ezan ne kadar kıymetli diye. Bununla alakalı bir açıklamanız olacak mı?
Şu an kıyamet sahnesi olduğu için orası, camilerin çoğu da yıkıldı. İmamların çoğu ne yapıyor şu anda? Tabii ki vakit namazlarını kılıyorlar ama ezan okumadan, mikrofona falan vermeden yapabiliyorlar bu işi. İmamların çoğu devamlı surette cenaze namazı kıldırıyor. Bizim bulunduğumuz beldenin imamlarını da aldılar. Oraya sevk ettiler. Deprem bölgelerine sevk ettiler. Bunların tamamı defaatle arka arkaya cenaze namazları kıldırdığı için böyle bir cemaatle ezan okuyalım, kamet getirelim, namazı kılalım olayı şu anda mevcut değil. Herkes bireysel olarak kılıyor ya da 3-5 kişi birlik oluyorlar. Hemen kamet getiriyorlar, namazı kılıyorlar. Ezanları duyamamasının sebebi bu kardeşimin. Şimdi ezanın kıymetini nerede anlıyor? Bir süre belli bir yerde duymadığı zaman anlıyor. Avrupa'dan beni çok ziyarete gelen kardeşlerimiz olur. Hocam Avrupa'dan geleceğim, Amerika'dan geleceğim, işte Kanada'dan geleceğim. Ziyaret edebilir miyiz? Sizi görüşebilir miyiz? Biz de müsait olduğumuz kardeşleri hemen alıyoruz. Namaz kıldığım, her gün namaz kıldığım camiye. Orada beraber namaz kılıyoruz. Bir 15-20 dakika tanışıyoruz, hasbihal ediyoruz, gönderiyoruz. Hepsinin ortak olarak söylediği şey şu Muhammed kardeşim. Ezan insan nasıl bir kıymetli siz bizim kadar bilemezsiniz hocam. Bu söz vallahi billahi doğru bir söz. Bak çok doğru bir söz bu. Çünkü devamlı surette bir nimet senin elindeyse bu nimetin kıymetini elden çıkmadan bilemiyorsun. Onlar orada ezan duymuyor, kilise sesi içinde. Namaz kılarken ben kilise çan sesi duyuyorum hocam diyor. Namaz kılarken çan sesi duyuyorum diyor. Ben buraya geldiğimde ezanı duyduğumda ağlamaya başlıyorum diyor. Avrupa'dan ve uzak doğudan farklı yerlerden gelen kardeşlerimiz bize bunu söylüyor. Bu kardeşim de oradan buraya geldiğinde ilk ezanı duyduğunda tıpkı bak örneklendirmeyi şöyle yapacağım. Bu ülkede 10 yıldan fazla ezan Türkçe okundu. O ceza, o yasak kaldırıldıktan sonra rahmetli Başbakan Adnan Menderes tarafından bu yasak kaldırıldıktan sonra ilk Arapça okunduğu zaman ezan, o ezanı 10 yıl boyunca Türkçe duyan herkes ağlamaya başladı. İşte gerçek ezan bu. Allahça bize bunu daveti ulaştırıyorlar. Bu insanlar, bu imamlar, müezzinler dedi ve ağlamaya başladı. Kıymetini kaybettiğin zaman bir şeyin çok daha fazla anlıyorsun. Bu kardeşin de bundan dolayı kıymetini anlamış. Geldiği anda ilk duyduğu ezan sanki yıllar sonra duyduğu ezan gibi olmuş. Allah Teala bu topraklardan bu ezan sesini kaldırmasın kardeşim.
Etkilendiğim çok fazla konu var ama en çok şu konu beni etkiledi hocam. İnsanlar ailesini sorarken bana şunu söylüyorlardı. Annem nerede, babam nerede diye. Hocam açıyorduk yüzlerini cenazelerin. Tanımıyorlardı.
Subhanallah, subhanallah.
Annesini yıllar boyunca kendisini besleyen, büyüten, yemeden yediren, içmeden içen annesini tanıyamıyorlardı hocam. Acaba annem emin değilim diyorlardı. Acaba babam emin değilim diyorlardı. Bir anneyi iki evladından ayırırken, anne iki evladı ona sarılmış. Bunlar Suriyelilerdi hocam. Üstlerine beton düşmüş ve üçü de can vermişti hocam. Ama nasıldı biliyor musunuz? Kenetlenmişlerdi birbirlerine. Öyle can vermişlerdi. Ayıramadık hocam. Çok zorluk çektik onu ayırmak için. Yani bu ve bunun gibi onlarca işte bize böyle insan olduğunu ne lazım burada hocam? İbret lazım. Yaşanmışlıktan bir ibret almak lazım. Hocam gençler gördüm, çocuklar gördüm, bebekler gördüm. Ama en çok da şunu gördüm. Gerçekten çaresiziz. Hiç kimseyiz. Ne malımızın, ne mülkümüzün, ne arabamızın hiçbir değeri yok hocam. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Muvaffak eylesin. Amin. Eklemek istediğiniz şeyler var mı hocam?
Allah Teala Hazretleri bir daha bu millete bu kadar büyük bir musibet vermesin. Mevla Teala Hazretleri alnımızın akıyla inşallah felaketin boyu normalin çok üstünde. 100 yıl boyunca bu topraklarda böyle bir şey görünmedi. Üst üste iki tane anormal deprem görülmedi. Dolayısıyla yetişmek çok zor. 10 bin değil, 100 bin değil, milyon tane kurtarıcı lazım. Bu kadar da imkan dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama yetişemiyorlar. Allah Teala şehitlerimize rahmet etsin. Bizi de onlar gibi şehitlerden saysın. Bize de şehitliği nasip etsin. Amin kardeşim. Allah razı olsun. Bizi davet ettiniz burada. Suallere elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalıştık. Allah Rabbim Allah sizden razı olsun.
Amin. Hocam ölmüşlerimizin ruhuna bir Fatiha okur muyuz?
Tabii ki okuruz kardeşim. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinassıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Amin. Amin.
Rabbim tüm hayatını kaybeden dostlarımıza, ailelerimize, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, bütün ümmeti Muhammed'e rahmet eylesin.
Amin. Inşallah. Amin sevgili
Rabbim,
kardeşim.
Rabbim bu tarz felaketleri başımızdan bir an evvel def eylesin.
Amin.
Rabbim yağmacılara, fırsat kollayanlara fırsat vermesin.
Amin.
Efendim bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle sizleri alemlerin en güzeline, en yücesine, Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim.